Uzun bir aradan sonra Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Erdi Özağ.
Ben Mesut Çevik.
Yine yepyeni bir programla karşınızdayız. İlk konumuz Asus Zenfone 2 olacak. Biz birkaç hafta öncesinde aslında Tayvan'da telefonu satın alma şansı yakalamıştık ama hemen ardından zaten Türkiye lansmanı da yapılmış oldu. Fiyatlarla başlayalım istersen. Çünkü Zenfone ailesi Türkiye'de fiyat performans oranıyla geçtiğimiz yıl çok başarılı olan bir ürün gamıydı. Evet. Şimdi biraz dengeler değişiyor.
Şimdi şunu da söyleyelim. Zenfone 2'nin incelemesi gelecek ama Zenfone 2'nin incelemesi şöyle bir şey var. Biz aslında Zenfone 2 ile ilgili yapılabilecek bütün her şeyi yaptık. Videoları aylardır sitemizde
sen
var.
Sen zaten CES'e dünyadaki sayılı incelemelerden birisini yaptın. Ardından Mobil Dünya Kongresi'nde ben de bayağı bir performans odaklı bir inceleme yapmıştım. Bir pil performansı var. Onunla zaten detaylı incelemede paylaşıyor oluruz.
Paylaşıyor olacağız. Detaylı inceleme bu sefer uzun bir inceleme olacak. Erdi ile beraber sunduğumuz bir inceleme olacak. Çünkü bundan önceki kısa videoların zaten ben telefon hakkında yeterince bir ön bilgi verdiğini düşünüyorum.
Hatta
açıkçası.
Bizim detaylı bir yazımız var. İşlemciyle ilgili neler yapabilir, neler yapamaz diye ilgilenenler oradan da bulabilirler. Şimdi Zenfone 2 değişik bir telefon. Şöyle değişik bir telefon. Aynı isim altında farklı kodlara sahip 5 farklı versiyonu var. Ekran çözünürlüğü değişik, işlemci farklı varyasyonda, bellek kapasitesi değişik.
Sen bunu belirtmiştin. Dedin ki Asus sahip olduğu fabrika sayesinde ülkelere özel modeller üretebiliyor. Zenfone 6 bunlardan bir tanesi. Evet, yani. Türkiye özel üretilen.
Yavaş işlemcinin olduğu versiyon sadece Türkiye'ye özeldi mesela.
Bak böyle özel üretimler yapabiliyor. Niçin bunu yapıyor? Mesela Türkiye fiyat hassas bir ülke. Evet. Fiyatın düşebilmesi için ne lazım? Ucuz komponentler lazım. Diğer şeyleri çok kısmadan ne yapıyor? İçine yavaş işlemciyi koyup Türkiye'ye yolluyor. Böylece daha rekabetçi bir fiyattan satabiliyor.
Zenfone 6'da bunu gördük. Daha sonra Zenfone 5'in BİM'de satılacak özel bir versiyonu geldi. Keza yine 500 lira altında konumlandırılan. Ama tabii ki kullanıcılar makul fiyata iyi telefon aldığı sürece bizim bunlara karşı bir sıkıntımız yok.
Mesela Zenfone 2'de de benim ilgimi çeken şey yine 4 GB belleğe sahip olup yavaş işlemciyle gelen model oldu. Çünkü biz ne diyorduk? Yavaş işlemcili 2 GB'lık bir model olacak. Hızlı işlemcili 4 GB'lık bir model olacak.
Şimdi her türlü konfigürasyonu yapmışlar. Evet. 4 GB RAM daha düşük performanslı işlemci, 2 GB RAM yine benzer işlemci, 4 GB en hızlı işlemci, 2.3 GHz'de çalışan versiyonları da var ama şimdi şöyle bir durum söz konusu. Açık açık konuşalım. Tayvan'dan ben 2 tane telefon satın aldım. Birisi sana, birisi bana. Ve 4 GB RAM'e sahip olan en yüksek konfigürasyonlu model. Kaç para verdim? $300 verdim. $310 ya da. Hatta bunun %5 vergisini orada otomatik olarak düşebiliyorlar. Türk parası olarak ne kadara geliyor? 800 liraya, 850 liraya denk gelen bir fiyatlandırması var. Şimdi lansmanda ne gördük? Aynı telefon Türkiye'de 1499 lira.
Yani zaten öyle abartı bir fiyattan girdi ki Zenfone 2 güzel bir telefon. Kötü bir telefon değil ama 1499 lira dendiği zaman bir sürü eksisini sayarım.
Yani tabii şimdi 800 lira olmasını beklemiyorum Türkiye'de. Ama hani 1100 lira gibi bir beklentim vardı benim. Sonucunda vergiler şunlar bunlar eklendiğinden ekstra bir maliyet var ama şimdi 1500 lira olunca ne oluyor? Direkt Tayvan versiyonunun iki kat üstüne bir fiyatlandırmaya çıkıyorsun. İşin rengi değişiyor. Çünkü hani bakıldığı zaman daha büyük markaların ya da daha popüler markaların her telefonu iki kat fiyat farkıyla Türkiye'ye gelmiyor. Yani öyle cihazlar var ki bakıyorsun Türkiye Amerika ile benzer fiyattan da ürün satışının olduğu ülkelerden birisi haline gelebiliyor. Ama şimdi 1499 lira deyince evet 4 GB RAM olması bir avantaj. Telefonun özellikle arkadan baktığınız zaman çok güzel görünüyor. Kendisine bazı avantajları var. Pili küçük değil vesaire ama 1500 lira dediğin anda ben sana 5 tane seçenek sayarım burada. İlk bundan önce almak isteyebileceğim.
Evet tasarımları daha hoş gelen, daha hafif mesela. Çünkü Zenfone 2'ye genel olarak baktığımızda ne çerçevelerin inceliğinden bahsedebiliyorsun.
Hafiflikten bahsedebiliyorsun
mesela. Ne hafiflikten mesela bahsedebiliyorsun. Ne kendisi ince bir telefon. O da değil. Kamerası iyi değil. Hani kamerası iyi değil derken
Zenfone ailesinin en iyisi.
Zenfone ailesinin en iyisi ama rakiplerine göre daha iyi bir kameradan edemiyorsun.
Maalesef.
İşlem gücü olarak dediğinde en hızlı telefon diyemiyorsun. E şimdi niye 1500 lira? 4 GB RAM için mi? Yani resmen şeye döndük bu. Bu bazı yerli firmalar yapıyor diye oyun PC'si diyordu. 8 GB ekran kartı. Ekran kartını sadece belleği yazıyor. Evet. Belleği yazıyor. Evet. Ya da bit çok modaydı. 512 bit ekran kartı yazıyorlardı içine.
512 bit olsa iyiydi işte 64 32
yani vesaire. Öyle şeyler yazıyorlardı. Ne oldu? Ekran kartını en basit bir şeye koyuyor ama bazı rakamları çok büyük. Bu da ona benzer bir telefon.
Yani şimdi hani 4 GB RAM evet önemli bir donanım sahibi. Dünyada ilk defa 4 GB RAM'i kullanan telefonla karşı karşıyayız ama hani 1500 liranın karşılığı olarak mesela ben Asus'tan şunu beklerdim. 4 GB RAM koyduk bir de Android'in kullandığı çekirdeği özelleştirdik. 1 GB RAM'i cache gibi de kullanabiliyorsun. İşletim sistemi daha hızlı çalışıyor, uygulama daha hızlı başlıyor gibi.
Bir şeyler söyle değil
mi? Bir şeyler söyle, üzerine bir şeyler koy ama o da yok. Bakıldığı zaman ne var karşımızda?
Görüntü sabitlemeden bahsedemiyorsun.
Yani 1080p elektronik görüntü sabitleme de yapamıyor onu söyleyeyim. Mesela hani telefonu aldığın zaman evet çift tıklamayla telefonu uyandırabiliyorsun ama güç butonunun yerleşimi o kadar kötü ki. Yani basamıyorsun kontrol konusunda. Bir takım dezavantajları var. Pili büyük ama hani yazılımsal optimizasyon ne seviyede bunları zaten incelemede söyleriz. Çok iyi bir başlangıç yaptı. İşte biliyorsun Amerika'da yani dünya birden Asus'a bakışı değişti.
Evet.
Fuarın belki de en ilgi çekici ürünüydü. Biz de heyecanlandık, yazılar yazdık, videolar çektik vesaire ama 1500 lira fiyatlandırma. 1099'dan bahsetmiyorum çünkü donanım olarak o Zenfone 2 algısı yaratan donanım değil. Biraz beklentilerin üstünde kaldı telefon fiyatı
olarak. Evet, gerçekten fiyat beklentisi olarak ikinci ayak kırıklığı oldu. Birinci ayak kırıklığı da Türkiye'de herhalde Discovery elittir. Onun da bir fiyat beklentisi vardı. 1000 lira bizi de çok heyecanlandırmışlardı. 1100 dediler. Ondan sonra fiyat ya beklentinin şimdi, üstünde geldi.
Tabii oradaki durum biraz daha farklı. Türkiye, bir Türk markası, yerli bir marka ülkeye özel fiyatlandırma söyleyip tutturamıyor.
Evet.
Burada şimdi hani globaldeki fiyatın iki kat üstüne bir fiyatlandırmayla geliyoruz. İster istemez bir olumsuzluk oldu. Tabii ki Zenfone 2 yine satacaktır. İlk rüzgarın etkisiyle yine belli bir kullanıcı kitlesine ulaşacaktır ama bu iki kadar olur mu?
Bu arada şunun altını çizelim. Bazı arkadaşlar fiyat hesapları yapmışlar. Şu kadar olmalıydı, bu kadar olmalıydı filan diye ama Türkiye'deki fiyatlandırmalar arkadaşlar bayi kar payını koymayı unutmayın.
Evet.
Ve bu telefon başına 200 lira, 250 lira olmadığı zaman bayiler çok hevesli yaklaşmıyorlar. Yani öyle bir kar marjı bırakacaksınız ki Teknosa'ya, Vatan'a filan. Bu telefonu satmak için çaba harcayacaklar. Bu da öyle 20 lira, 30 lira filan değil yani.
Yani ben 500 lira kar payı bırakan telefon biliyorum. Şimdi marka model bahsetmek çok doğru olmaz. Şirketlerin kendi iç politikaları ama biz kullanıcı olarak en ucuzunu almak istiyoruz. Sonuçta bu telefon bahsettiğiniz zincirde satılacak. Arçelik'in beyaz eşya bayisinde de bunu bulabileceksin.
Benim kulağıma giriyor. Gelen Vestel telefonların bayileri 250 liraya yakın para bıraktıklarıydı.
Tabii şimdi Türk yani büyük şehirlerde büyük zincir mağazalar var. Ama küçük şehirlere doğru gittikçe farklı lokal, daha oraya artık yerleşmiş, tanıdığın hani Ahmet abinin dükkanı, oraya gidiyorsun bir şey almaya. Dolayısıyla orada da o adamın satabilmesi için bir şey kazanması lazım. Böyle olduğu zaman işte bayiler genelde en fazla kar payı bırakan telefonlara bakıyorlar.
Şimdi bunun üstünde o da vardır kesin. Yani bu fiyatın üstünde iki katı yaklaştı ama. Karsız
kimse iş yapmaz.
Evet.
Ama tabii iki katın açıklamasının içerisinde muhtemelen artık bir noktada yer alıyordur. Bakacağız. Umarım fiyatlar düşer. Çünkü alt konfigürasyonları dediğim gibi bahsetmeye
ya
çok fazla gerek yok.
Paralel ithalat filan ama bana sorarsan G3 o fiyatlara varken hani hiçbir gücün kullanıcılara bunu aldırabileceğini düşünmüyorum.
Şimdi G3'e bakıyorsun ne var? Daha iyi bir ekran var. Daha iyi bir tasarım var. Daha iyi bir kamera var.
Evet. Güncelleniyor.
Güncelleniyor.
Evet, güncelleniyor en azından.
Hani saf performans, donanım performansı olarak kullandıkları Snapdragon 801 AC ve hani bundaki Intel işlemci 3580 çok yavaş bir işlemci. Evet. Pek çok noktada kafa kafaya gelebilecek bir işlemci ama bir de şöyle bir durum var. Bir önceki nesilde Asus yazılım güncellemesi konusunda kullanıcıları biraz üzdü.
Evet.
Öyle bir handikap var. Tabii tamam hani diğer üreticilere nazaran Android macerası daha yeni kabul edilebilir belki ama baktığın zaman 12 sene önce, 15 sene önce Asus'un Windows Mobile telefonları vardı. Telefon içinde yeni değiller özünde. Bekleyip göreceğiz. Piyasa tepkisini koyacaktır. Türkiye'deki fiyatlar evet kırılgan, dolar değişiyor, bir şeyler var ama hani yurt dışındaki fiyatın iki katı bir fiyatla da olmaması lazım diye düşünüyorum.
Evet, bakalım yansımasını göreceğiz. Kullanıcılar zaten pek de hevesli yaklaşmıyor şu anda telefona.
CS'de
eski
oluşan
şey yok yani o.
Ben o haberi yazdığım zaman forumdaki konuyu biliyorum. İnsan kaynıyordu.
CS'de benim yaptığım inceleme kaç hafta
bayağı
üstlerde kaldı yani.
Aynen. Şimdi incelemesini yenileceğiz. Önümüzdeki bence birkaç hafta. Tabii şimdi şöyle bir kötü durum var. Ramazan, yaz tatili, piyasada kötü bir durum. İşte seçimden yeni çıktık vesaire. Kurun oturması bekleniyor ama önümüzdeki birkaç haftalık süreç tam olarak kullanıcı tepkisi ve piyasa performansını bizlere gösterir.
Piyasa performansı konusunda aslında bizim umutlu olduğumuz bir telefon var. O da Vodafone'un yeni tanıtmış olduğu aslında Smart 6 isimli telefon. Çünkü telefon fiyat performans konusunda bayağı iddialı.
Bayağı iddialı. İlk 200 kişi için bayağı iddialı. Sonrasında iddialı kalacak gibi görünüyor. Bayağı değil ama iddialı olur.
Evet.
Çünkü 699 liralık bir fiyat açıkladılar lansmanda. Bu ön siparişteki 200 kişi için yani ilk alacak 200 kişi bu telefonu 699 liraya alacak.
Evet.
Sonrasında fiyat 899 liraya yükselecek. Rakibi kim? Turkcell T60 operatör telefonu olması itibariyle. Onun fiyatı ne kadar? Ön siparişte 799, yaygın satışta 999. Yani her türlü Vodafone 100 lira geriden geliyor.
Evet.
Donanıma bakıldığı zaman ki şunu söyleyeyim bu telefon Türkiye'de geç falan lanse edilmedi. Dünyayla aynı anda Vodafone Türkiye'de lanse etmiş. Bu önemli bir adım açıkçası bakıldığı zaman. Yine ZTE üretimi, T60'ın tasarım olarak bir farklı versiyonu. Genel olarak görünümleri aynı ama T60'da baz alınan orijinal ZTE modeline göre malzeme kalitesi bayağı kırpılmıştı maliyeti düşürebilmek adına. Bu sanki bir çıtır üstüne yer alıyor gibi görünüyor ama telefonu daha elimize almadık biz. Belki Vodafone yolladığı zaman bakabileceğiz. Ne farkı var? İşlemci aynı, genel olarak aynı ama ekran Full HD yapılmış. Ekranın muhtemelen Full HD'den doğacak ekstra güç tüketiminin önüne geçebilmek içinse T60'dan daha fazla, daha büyük pil var. Bunda 3000 mAh pil var. Bence hani Snapdragon 615 3000 mAh pil. Çok rekabetçi
bir telefon. Evet, bir de standart Android kullanılması aynen. Burada enteresan bir durum.
Tabii Vodafone yine kendi uygulamalarını gömmüş içerisine.
Ama güncelleme olarak bakalım nasıl olacak? Orada benim merak ettiğim konu o.
İşte operatör telefonlarının akıbeti genelde güncellenmeme yönünde gidiyor.
Evet, ne yazık.
Ben de onu merak ediyorum. Bir de şeyi merak ettim. Telefonu elim alamadığım için henüz bilmiyorum. Vodafone'un kendi uygulamalarını kaldırabiliyor muyuz acaba? Eğer kaldırabiliyorsak zaten pek çok kişi kaldıracaktır.
Kaldıramasak da tek bir klasöre toplayıp kullanılmayanlar kısmında kalacaklar yani.
Ama genel olarak anladığım kadarıyla telefon kağıt üzerinde güzel görünüyor. 899 liralık fiyatlandırmada bence o donanımına baktığımız zaman ki Snapdragon 615, 3000 mAh pil, Full HD gibi. Ki 720p bence daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum bu telefona. Hem pil ömrü hem de...
Orada bakma sen, fotoğraf çekerken falan filan insanları etkiliyor. Yani Full HD bir ekran gördükten sonra da öyle devam
ediyoruz. Tabii keskinlik avantajı evet. Vesaire de var. Bakalım bunun yanında tabii bir de tablet ve saat de duyurdular. Tabletle Tab 9 diye geçiyor. 9.6 inç bir ekran var. Ama şimdi telefona Snapdragon 615 koyup tablette 410'la ilerlemek... Çok mantıklı olmamış çünkü biliyorsun tablet daha eğlence odaklı, daha tüketim odaklı bir cihaz.
Öyle
performans
de,
bekliyorsun.
İnsanlar telefondan sanki daha fazla şey bekliyor gibi. Tabletleri genelde çocuklara veriyorlar falan diye düşünüyorlar herhalde.
Yani işte aslında dediğin haklısın ama tableti aldığın zaman da yani evet. Bir şeyler izleyeyim, oyun oynayayım mesela. Şimdi çocuğa da oyun oynaması için veriyorsun baktığın
evet,
zaman.
Evet doğru.
Orada Snapdragon 410 yerine 615 olsaymış daha iyiymiş. Bir de saatleri var. Saati göremedim. Smart Watch diye geçiyor. Ama küçük bir ekranı var. Yine hani biliyorsun... Turkcell'inde vesaireken Avian'da akıllı bilekliği vardı. O bileklik furyasından gidecek bir saat gibi görünüyor.
Yani
telefonu alına bedava verirlerse mantıklı olur ama.
Evet ama akıllı saat dediğin zaman benim şu an satın alacağım akıllı saat yok yani.
Benim de yok.
Belki Pebble'ın Steel versiyonunu hala kullanırım. Çünkü en azından ekran açık kalan bir saat.
Bir de şu V-Things var ya, onun pop mop diye modelleri var. Retro tasarımlı evet, sadece evet. Adım takibi yapıyor vesaire. Hani bana daha cazip geliyor onlar ama bekleyip görmek lazım.
Bir konu var. Snapdragon 810. Snapdragon 810 dendiğin zaman sıcaklık, ısı, yaz sıcakları falan hemen insanların aklına geliyor.
Akanslar durmuyor. Buhar olup gidiyor evet. Çünkü ısın diyor.
Hatta şu anda en çok tartışan konulardan bir tanesi yeni Snapdragon 810'un telefonlardan bir tanesi. Xperia Z3 Plus'ın bir güncelleme alarak bu ısınma sorunlarının önüne geçeceği konusunda. M9'da aynısı oldu ama M9'un hızı yavaşlattığı ve öyle performans ısınmanın önüne geçtiği konuşuluyor. Zaten M9'u da genel günlük kullanımda uzun süre, bayağı uzun süre deneyimlediğin zaman M8'den daha yavaş bir telefon olduğunu görebiliyorsun orada. M8'den geçmek yanlış olur. M8'in fiyatı ucuzlamıştık yani belki M7'den M8'e geçmek orada. Hatta M8'e de geçmek değil. Oradan başka bir telefona belki atlamak artık model. Daha mantıklı gelebilir. M9 olsun.
Snapdragon G Flex 8, 2.
Evet, LG. G Flex 2 olsun. Hatta LG G4 olsun. Ne yazık ki Snapdragon 810 kazığı yemiş. Telefonlardan bir tanesi.
Yani şimdi 810 tarafında belli bir sorun oldu ortada.
Evet, neden
yani,
810'da girdik onu da
sen sorayım. Qualcomm'la da gittin konuştun zaten geçtiğimiz hafta.
Ama onlar şey diyor, her şey mükemmel. Sıkıntı.
Bu, geçen haftaki haberler Snapdragon 810 siparişlerinin çok sert bir şekilde düştüğünü gösteriyordu. Ama şimdi şöyle de bir gerçek var. Ne yazık ki bu bahsettiğin üreticilerin gidip kapısını çalabileceği başka bir çip üreticisi de yok denecek evet. Gibi bir şey. MediaTek'e güvenemiyorlar henüz. Çünkü kaynak kodlar, sürücü güncellemeleri vesaire belli değil. Samsung desen vermez. Yani verse bile şey yapar yani. Bayağı bir zorlar onları. Burunlarından getirirler tahmin ediyorum. Çünkü rakipleri bunlar.
Evet.
Nvidia'nın zaten şu an koyabileceği bir telefona kullanabileceğimiz bir versiyon yok geliştirmiş olduğu mobil çiplerin. Intel desen Intel aslında verir ama o dönem işte X86 şu bu vesaire o büyü tam olarak devam etmiyor. Evet. Ne yapacaksın?
Kullanacaksın mecburen.
Dolayısıyla orada da işte üreticiler mümkün mertebe bu sorunların üzerinden gelebilecek tasarımsal detaylarla geçmeye çalışıyorlar. İşte diyorsun ki HTC yazılım güncellemesiyle bunu biraz çözdü ama performanstan taviz verdi.
Z3 Plus'ta artık ısı borusu var.
Şimdi Z3 Plus'ta yani ısı borusu var. LG dediğin zaman işte daha tasarımlı o işleri çözmeye çalışıyorlar vesaire ama bir ısınma sorunu oldu, ortada oldu aşikar. Şimdi Snapdragon 810'un versiyon 1'i test cihazlarında kullanılan versiyondu. Versiyon 2'si One M9 ve G Flex 2'de kullanılan versiyon ve şimdi versiyon 2.1 var. Bu versiyon Xperia Z3 Plus'ta ve OnePlus 2'de olacak. Aynı zamanda Xiaomi'nin Mi Note Pro modelinde de bunun kullanıldığı söyleniyor. Ne farkı var? Thermal throttling hala var. Bunu test edenler söylüyorlar. Evet. Ama ne kadar var? Eskisine göre daha az var. Sonucunda tabii ki büyük çekirdekler termal limite takıldığı zaman ister istemez sistem onu artık yavaşlatıyor, zorluyor ama eskisi kadar olmuyor. Bu dolayısıyla performansını bir miktar daha koruyabiliyor. Bunun dışında Adreno 430 GPU'sunun frekansını 600'den 630 MHz'e çıkarmışlar. Bu da matematiksel olarak %5'lik bir performans artışı sağlıyor. Çünkü orada Galaxy S6 ailesindeki Mali 760'ın MP8 versiyonu bir üst frekans seviyesi kapalı olmasına rağmen bayağı bir rekabetçi olmuştu. Ve aynı zamanda hem işlemcinin kullandığı L1 ve L2 bellek hem de bellek kontrolcüsü üzerinden telefonu kullanan ana belleğin verimliliğini %30'lara varan oranda yükseltmişler. Ufak tefek güncellemeler var ama
aslında
bu...
ufak tefek dediğin yeni bir işlemci çıkmış.
Yani tabii öyle de bakabilirsiniz evet. Aslında ama üretici ve tüketici uzaklaştırmamak
adına ve 815 deseler, 815 deseler yeriymiş buna yani.
815 değil de 811. 811 daha doğru olabilirmiş. Şimdi
ya da 810 AC.
810 AC yani evet, olabilir. Bu arada OnePlus 2'den de bahsetmişken onunla ilgili haber vardı. Onu da istersen hemen bunun arkasına yapıştıralım.
Tabii, evet. Daha doğru olur. OnePlus 2'de mesela üzgün bir haber var. Üzücü bir haber.
Yani Qualcomm'a aslında aba altından sopa göstermişler. Küfür etmedikleri kalmış. Öyle
OnePlus söyledik. 2 artık ucuz olmayacak arkadaşlar.
Evet, şunu söylüyorlar. Snapdragon 810 kullanacaklarını açıkladılar zaten. 2.1 versiyonu olacak. Bayağı bir çalışık üzerine. Isıyı mısıyı biz çözdük diyorlar. Tabii onu biz göreceğiz. Evet. PC'ye çıktığı zaman alacak görebiliriz. Ama şunu diyorlar. Diyorlar ki birinci modelden farklı olarak ikinci model $322 civarında olmayacak. Daha pahalı olacak. Çünkü diyorlar Snapdragon 801 AC yani OnePlus'taki işlemciye göre 810'un fiyatı %60 daha yüksekmiş. Qualcomm bir de bunlara indirim yapmamış. O serzenişte bulunmuşlar. Diyorlar ki Qualcomm'dan dolayı fiyatımız maalesef pahalı olacak. Hazırlanın.
Yalnız dikkat ettin mi? Ucuz Çinli telefon işi çakıldı.
Yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın?
Demek ki para kazanmak istiyorlarsa birazcık fiyat arttırmaları gerekiyor.
Yani şunun sonucunda OnePlus'ın CEO'sunun daha önce bir açıklaması vardı. OnePlus'a takip ettiğimiz fiyat politikasını yeni modellerde ettiremeyeceğiz. Çünkü kazandığın para maliyetlerini karşılamıyor. Batarsın o zaman. New York Times hatta muhabiri sormuş. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ya diyorlardı aksesuar satışından zengin olacağız. Apple gibi ki onda Apple'dan başka yapabilen evet, yok.
Apple'ın telefonu da pahalı.
Telefonu da pahalı. Ya da diyor telefonumuzun içerisine ön yüklü yazılım koyacağız. Mesela sağlıyorum Microsoft diyecek ki bunun içerisinde OneNote koy, Office koy, sana ben işte her
telefon için dolar vereyim.
1 milyar dolar işte ya da telefon başına $10 vereyim gibi. Evet. Göründüğü kadarıyla ikisini de becerememişler. Telefon pahalı olacak. Yani işte MediaTek'in açıklaması vardı ben Computex'teyken. Adamlar Snapdragon 810'u diyor $55-$60 satıyorlar. Biz $15 aynısını satacağız.
Mesela o da çok enteresan bir yaklaşım olacak ama işte MediaTek dendiği zaman da güncelleme sıkıntısı hemen ilk akla evet. gelen konulardan bir tanesi. Onların da bu yazılım işini çözmeleri lazım.
Maalesef.
Şimdi M9 dedik. M9 biraz başarısız olan telefonlardan bir tanesi oldu. HTC tarafında işler pek de böyle içici gitmiyor. Ne yaptılar? M9 Plus'ı Türkiye'ye getirdiler. Çin için demişlerdi ama baktılar ki olacak gibi değil. Evet. Birçok yerde M9 Plus'a doğru dönüş başladı. Yalnız bu dönüş pek dönüş de değil yani. Değişik bir dönüş olmuş. Bu
yükseliş olmuş. Yani.
Evet, yükseliş olmuş. Çünkü M9 Plus'ta MediaTek bir işlemci kullanılıyor. Ucuz olması lazım. Yani en azından öyle tahmin ediyorum işlemcinin. Ama telefonun 3000 liralık fiyatına baktığımda artış devam ediyor.
Yani gelen basın bülteninde fiyat göremedim. Daha sonra Tekno fiyata girip arama yaptım. Listelere 2999 lira gibi fiyatlandırmayla girmiş. Şimdi ben Computex'teyken Tayvan'daki teknoloji mağazalarını gezerken, çünkü zaten HTC Tayvan firması olduğu evet. için her yerde billboardlarda bir telefonda elinde HTC telefon tutan güzel bir kız görüyorsun. HTC'nin kendi mağazasına gittiğimde gidip baktığımda telefon tabii ki malzeme kalitesi tasarım olarak yine hani o HTC ihtişamını koruyor.
Mesela M9'da göre daha hafif olduğunu elinize aldığınızda hissediyorsunuz. Ekstra olarak daha seri çalışan bir
daha tane. Büyük olduğu için ağırlık dağılımını iyi yapmışlar evet. ama tasarım konusunda hiçbir şekilde anlam veremediğim, kesinlikle anlamadığım bir unsur var. Parmak izi okuyucu var bu telefonda. Ama nasıl biliyor musun? Telefon ortasına Samsung'un home butonu gibi buton koymuşlar.
Yok bak HTC'de şöyle bir şey var derdi. İlk önce güç butonunu nereye koyacaklarını bulamadı bunlar. Tamam mı? Tepeye koydular, şöyle üste koydular falan. Parmakla erişemeyeceğin her noktaya bir güç butonunu koydular.
Sonra düzgün yeri buldular. Doğru
yeri buldular. Sonra düzgün yeri buldular. Bu sefer de parmak izi okuyucuyu koyacak yer bulamadılar. Şimdi bak aşağı koyarlar, yukarı koyarlar. Aslında şu üste koyarlar. En sonunda arkaya bir yere geliyor.
Aslında OneMax'i bulmuşlardı.
Evet doğru.
OneMax'i arka tarafta vardı. Ama evet. şimdi telefonun önün arkası, alt kısmını hoparlör barının ızgarasını ikiye bölüp bildiğiniz hani üstündeki HTC kapatsın. Özellikle Samsung yeni telefon yapmış gibi. O kadar Samsung'un home butonuna benzeyen fizikte bir buton var.
Çünkü aynı okuyucuya benzer bir şey.
Tabii aynen, aynen. Telefonu elime bir aldım. Parmak izi okuyucu olduğunu olan keşfedememiştim.
Basıyorum
bir şey olmuyor. Ulan dedim bu dedim ya arıza var dedim. Bu telefonu burada mağazaya gelen müşteriler bozmuşlar dedim. Ya da dedim bu başka bir şey. Sonra HTC çalışan arkadaşı çağırdım. Dedim bu ne? Daha ona basılmıyor diyor. O parmak izi okuyucu. Ona parmağını dokunduracaksın sadece. Yani hani oraya öyle buton gibi mi ya buton gibi niye yapmışlar ben onu anlamadım açıkçası. Oraya bir sensörümsü bir şey de koyup ya, üzerine basıyorlar.
Sanal butondan kurtulması lazım bir kere. Yani o sanal buton oluyor onlara inanılmaz bitiriyor. Telefon alt barı aşırı kalın kalıyor. Bak Zenfone 2'yi şöyle baz alalım. Zenfone 2'nin altına baktığınızda aynı HTC'deki gibi aslında çift bar var.
Ama kapasitif butonları.
Ama kapasitif butonları hemen üstteki cama koydukları için sıkıntı yok. Görünüş olarak da güzel.
Ya da kaçarı var yani niye kalın evet. buton orada.
Ama HTC'de hem bu iki bar var hem de üstte sanal buton var. Bir de şimdi altta da parmak izi okuyucu var. Evet, saçma yani. Sapan. Yani. Oradan oraya geçeceksin. Böyle saçma sapan bir şey yapmışlar.
Tabii telefon şey. Hani bakıldığı zaman yine OneMate 9'a göremediğimiz alan derinliğini hesaplayan ikinci kamera var. Yine yüksek çözünürlüklü kamera var. Kamera performansı olarak yine HTC'nin kendi ürün grubu içerisindeki en iyi telefonlardan bir tanesi. Evet. Her türlü donanımsı özellikle üst seviye ekranı çok başarılı kullandığım için biliyorum ama gel gelelim ki 2999 TL. 3000 TL yani.
Çok yüksek bir fiyat ya.
Yani bence de çok yüksek. Ya bu telefonun bir kere OnePlus 9'un altında olması gerekiyordu diye düşünüyorum.
Ben de öyle düşünüyorum. Ben öyle zannediyordum zaten öyle olur diye. Öyle bir şey yapmamışlar. Çünkü eminim ellerinde inanılmaz bir M9 stoğu var. O M9 stoğu patlamasın diye M9 Plus da büyük fiyattan gelmek zorunda kaldı.
Valla o da olabilir ama 2999 lira hani açıklaması
iPhone 6 Plus olur. Alır insanlar ya o fiyata gittikten sonra.
Gerçi o da
3599. Gerçi evet o da şey oldu. Fiyat zammı geldikten sonra iyice uçtu değil mi? Doğru unutuyoruz.
Yani öyle bir durum var. Açıkçası fiyat yüksek. Onu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet. Ya HTC'nin bakıyorsun ucuz telefon yok şu an 2015 ürün grubunda. Ne var şimdi? OnePlus 8 S'yi getirdiler alternatif versiyon olarak ama bari hani bir de E9 Plus'a getirsinler de 1500 liraya yeni bir telefon geliyor.
Ya ben Samsung'un Galaxy S6 ve S6 Edge'ini incelerken söyledim. Şu anda Android dünyasında tepe modellerde alınabilecek telefonlar Samsung tarafında var. LG G4'ün kamerası güzel olabilir ama şimdi detaylı incelemesine gelecek hafta yer verdiğimizde kullanacağı görecekler.
Eksileri de çok var.
Eksileri de çok var. Telefon o kadar fazla eksiye sahip ki fiyatın ucuz olmasını diyorsunuz ki zaten ucuz olsun fiyatı S6'dan. Yani bence o tarafta. Şu anda bir Android telefon alınacaksa S6 ve S6 Edge'in de eksikleri var. Yanlış anlaşılmasın ama S6 ve S6 Edge aynı zamanda Note 4 hala da alınabilecek en iyi Android telefonu.
Ben sana bir şey söyleyeyim. Geçen çok uzun süre operatörde çalışmış birisiyle bir toplantı çıkışında beni eve bırakırken yolda trafikte İstanbul'un o kötü tarafında sohbet etme şansı yakaladım. Operatörler hala deli gibi Note 3 satıyorlarmış.
Note 3 de mesela
araştırma şirketlerinin şeyine bakıyorum. Türkiye piyasasındaki satış rakamlarına bakıyorum. Hala böyle on binlerce satan bir telefon. O da kötü bir telefon.
Evet,
baktığın zaman
falan
o fake deri görünümü başlatan akımın öncüsü ama hala da iyi bir telefon. Yani bu sene biraz değişik oldu. Bu sene sanki bilmiyorum aynı fikirde. Mesela geçiş dönemi gibi bir şey oldu.
Ya geçiş patladı. Dönemi değil. Çip patlayınca hepsi patlıyor ve neyi gördük? Kendi çipini üretemiyorsan bu sektörde yerin yok gelecekti. Ne oldu? Samsung yürüyor. Neden? Kendi çipi başarılı bir çip. Sadece daha da geliştirerek devam ediyorlar.
Yani panel kendinden, DRAM kendinden, storage, depolama kendinden, işlemci kendinden, yazılım kendinden.
Plastik bile kendinden.
Plastik bile kendinden. Her şey kendinden. Gerçi plastik kendilerinden değil. Onu dışarıdan temin ediyorlar ama o kadar büyük adetler dalınca muhtemelen onlara özel.
Bedavaya geliyordur.
Bu arada Samsung'dan çok bahsettik de buraya almadığım için çok iki dakika olmadı diyeyim. Bir de Galaxy S6 aktif çıktı. Suya tozu karşı dayanıklı. Bir telefon nasıl daha çirkinleştirilebilirin örneğidir o da.
Ya zaten o da şeyi diyor. Yani al işte çok suya tozu karşı dayanıklıysan bu var.
Aynen altına fiziksel butonları koymuşlar S5 aktifde olduğu gibi. Ama ilginçtir. S6'nın en büyük hatasını düzeltmişler. 3500 mAh pil koymuşlar. S6'da da hani telefon çok iyi, çip çok önde vesaire tamam ama pil gitmiyor ona da.
Evet pil gitmiyor ne yazık ki öyle yani bir
problem. Periskopla %100 canlıyla bir başlıyorsun 2 saatte telefon bitiyor.
Ha periskop deme. Tabii, periskop çok yanlış bir örnek.
Yanlış yani. Örnek ama.
Periskopla 3 saat 4 saat yayın yapan var mıdır bilmiyorum.
Belki ise gelecekte standart olacak.
Ve sen 4G kullanıyordun o sırada. Yani tabii, her şeyle fazla tüketen.
Ya Türkiye'ye bir geldim. Burada bir canlı yayın yapayım dedim. Abi ne diyorlar biliyor musun? Abi cam gibi görüntüden Lego'ya döndük diyor. Lego parçalarına.
Öyle bir şey oluyor.
Bir de Türkiye'nin 3G'si. 4G'den hızlı geliyor ya.
Ya o operatörlere göre diyorum ya. Operatörlerin geçen bir tweet atmıştım bu konuyla ilgili. Operatörlere kalsa hepsi birinci. Aynı virüs firmaları gibi. Onlar da hep birinciler ya her şeyde.
Valla bilmiyorum ama şey, çok birebir canlı bir örneği oldu. İşte gittim. 20 dolara unlimited sınırsız bir haftalık 4G aldım. 95 GB data tüketmişim. Çünkü otelin interneti yavaştı. Bastım hotspot'u. Bilgisayara sürekli upload, download, işte oradan attığımız, çektiğimiz videoların sunucuya upload vs. 95 GB, 20 dolar.
Şey
ama tuhaf
ya.
Olan şu, dünyada çok pahalı bu internet. Amerika'daki Anantech'in editörünün bir tweetini gördüm. Diyor ki, ya diyor 2 hafta için 30 dolara 4G aldım diyor. Bu Amerika'da sadece sim kartı bu kadar ödüyorum diyor.
Yani... sim kartı ben gittim Amerika'da. Dedim ki bir hafta buradayım, bana bir hat verir misin? 1 GB kotalı hattımız var dedi. Kaç lira? 78 dolar, 80 dolar para ödedi.
Turiste ekstra geçiriyorlar.
Turiste ekstra geçiriyorlar zaten.
Tayvan'ı seviyoruz şey. Tayvan'ı seviyoruz abi. 4G bir de metroda bile çalışıyor.
Garip bir durum var gerçekten. Öyle,
aynen.
Şimdi selfie öz çekim Türkçemizdeki ismiyle akımı yavaş yavaş aslında birazcık duruldu sanki. Artık öz çekim diye çok da fazla konuşulmuyor.
Artık hepsi öz çekim oldu. Yani herkes yaptı, hevesini aldı.
Evet, her üreticide öz çekim telefonu çıkıyordu. Şimdi de Samsung tarafında Galaxy J7, Galaxy J5 ön kamerada flash'a sahip. Burada DesireEye vardı zaten.
Birkaç farklı firmanın öyle şeyleri var.
Evet.
Çin işi bazı firmalarda da o var. Onun dışında işte öne flash koyup arkadaki kamerayı döndürerek önde yüksek kaliteli kamera yapanlar da var vesaire ama Samsung'da o dalgaya kapılmış durumda. Telefonların tasarımları çok güzel. Hakikaten Samsung yapmış ama işte donanıma bakıldığında Snapdragon 410 ve 615'li iki farklı modelden bahsediyoruz
i̇şte
burada.
İşte biraz orta sınıf fiyat performans diyeceğiz ama Samsung'un orta sınıf telefonu Türkiye'de 1500 lira bir üstü.
Samsung'un orta sınıf telefonu da Türkiye'de paralel ithalata baz alırsan yüksek fiyat, yüksek performans seviyesine kalıyor.
Aynen öyle kalıyor.
Neden dönmüşler anladığım kadarıyla. A5'in fiyatı ki 410'lu telefonda onların. 1400-1500 lira seviyesinde şimdi 1100 liraya kadar düşmüş.
Ha iyi.
Elleri mahkum çünkü. Yani bir tarafta adam diyor ki 699'a 615 3000 mAh pil var. Sen diyorsun ki Snapdragon 410 ama benimki ince.
Hiçbir şekilde kurtarmaz yani.
Şimdi işte öz çekim olayına flash'la desteklemişler. Yani bu hoş bir adım bakıldığında. Çünkü karanlık bir ortamda zaten ön kameraların kendisi zayıf olduğu için evet, sensör seviyesinde iyi olabilir ama şimdi şey zamazingolar çıkmaya başladı. Hatta Zenfone 2'ye bizim Yunus katılmış. Ona da orada hediye etmiş Asus katılanlara. Takılabilir flash'lar var. Takıyorsun işte 3.5 mm ceke. Oradan al çok minik bir enerjiyle.
Ya gözüne flash patlaması hoş bir şey değil o mesafeden ya. Ben deneyimledim birkaç kere. Hani tamam DesireEye'de falan bunu dengelemeye çalışıyorlar ama.
Olmuyor değil mi?
Ya çok çektin mi gözün zaten kendinden geçiyorsun orada bir. Kınarında beraber.
Yani bir de şimdi insan böyle sağdan soldan falan kendini çekmeyi seviyor. Olmayacak yerden ışık patlaması.
Yani değişik bir şey görünür. Ha, bilmiyorum artık ama cezbedici. Sonuçta koymuşlar. Sony Xperia Z4V lanse edildi. Z4'ler devam ediyor lanse edilmeye.
Yani Z4V şimdi Türkiye'ye Z3 Plus olarak gelecek. Japonya'da Z4. Amerika'da da Z4V.
Evet.
Ben özellikle röportajda Sony Mobile Ülke Müdürü Tarık Akad'a sormuşum. Ya hani niye Z3 Plus vesaire diye. Onlar bu telefonu hakikaten şey minör bir adım olarak görüyorlar. Yani zaten Z3 kullanıcısını hedeflemiyorlar Z3 Plus'la. Daha düşük bir telefondan ilk defa bir flagship dediğimiz amiral gemi telefona geçmek isteyenler hedef kitlelerinde. Dedim o zaman peki Japonya'da niye Z4? Şunu söylüyor herhalde global bir politikadır bu açıklama muhtemelen. Japonya'daki Z4'ün diğer ülkelere gidecek versiyonundan farkı var. İşte anten, televizyon vesaire gibi unsurları olduğu için öyle bir isimlendirmeye gitmişler. Ya da belki de ilk defa Japonya'da o isimlendirmeyi denediler. Bunu söyleyemiyorlar ama...
Evet.
Güncellemeler çok yeterli görünmediği için kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda isimlendiriyor. Bu adı aslında bu da kötü bir şey değil. Evet. Kullanıcılardan gelen tepkileri dinleyip geri atmış olabilirler. Şimdi Z4V'ye gelecek olursak eğer Türkiye'de öyle haberleri yapıldı ki işte oh, canım, V, şu, bu vesaire ama şunu söyleyelim. Z4V Sony'nin V'li biten tüm telefonları Verizon operatörünün özel telefonlardan Amerika için. Bizim bunu almamızın özelliği şu. Sony'de artık 2K akımına kapıldı. Bu telefonda 2K ekran, QHD ekran var. Ama tabii ki ne diyoruz biz? 2K ekran gereksiz. Şu an Full HD yani, ziyadesiyle.
Evet. İşimizi görüyor.
İşini görüyor. Yani şöyle bir şey olur. 5000 mAh pilin olur. GPU'un süper oyun oynatır. 2K'da verirsin. Ona bir şey demiyorum ama şimdi 2K. Seneye bir de 4K telefonlar çıkacak. Sharp'ın paneli var 5.5 inç. Göz doktorları para kazanır artık.
Şimdi göz doktorları demişken aslında Fujitsu'da sektörün ilk retina taraması yapabilen telefonu lanse etmiş evet. durumda. Aslında biyometrik tarama çok önemli. Parmak izi okuyucu bir adımdı. Şimdi bundan sonra biraz göze yönelmiş durumdalar. Çünkü hani kameranın uzaktan senin göz taramanı yapıp açması daha kolay. Hı hı. Daha pratik görünüyor. Tabii nasıl çalıştığını da denemeden bulmak oldukça
zor. Şimdi bundan birkaç hafta önce McAfee'nin ya da yeni işte adıyla Intel Security'nin toplantısına katılmıştım. Sonuçta bunlar da yılların antivirüs güvenlik teknolojileri firması.
Evet.
Onların dediği şey şuydu. Güvenlik tehditleri artık o kadar arttı ki bundan sonraki adım biyometrik güvenlik özellikleri olacak. Intel'in dizüstü bilgisayarlar için yine göz taramasıyla sistem açma gibi bir takım çalışmaları var. Şimdi Fujitsu'nun iddiasına göre diyorlar ki iki tane ikizin göz farkını tespit edebilecek kadar çok hızlı ve saniyede bu işlemi gerçekleştirebilecek kadar da verimli çalışan teknoloji ama dizüstü bilgisayarları da biliyorsun yüz taramasıyla evet. Windows kilidini açabiliyordu. Arkanızdaki ışık anlık değişim yaptığı zaman bunlar sapıtabiliyorlar ölçümleme yapabilme
biraz noktasında. Biraz öyle olabiliyorlar. Lensin durumu var. Lense direkt ışık geliyor mu gelmiyor mu o önemli.
Yani lensin ufak bir toz kirlilik evet. varsa hani sonuçta şey var. Dubai'ye gitmişim. Ben Dubai'de biliyorsun retina kontrolle giriyorsun. Adam bazen kendisi bile o makineden tam kontrol edemediği için bir daha koy bir daha koy diyebiliyor. Ama tabii ki teknolojik fark yaratabilme anlamında böyle adımlar var. Çünkü haberler var. Deniyor ki LG G5 ve Galaxy S7'de de iris taraması yapılacağı yönünde.
Göreceğiz ne kadar çalışacak.
Ama tabii G4 tarafında etrafından da biliyorum. Kullanıcıların mesela en büyük eksik olarak söylediği şey parmak izi okuyucu.
Parmak izi okuyucu gerçekten çok önemli. Özellikle kurumlarda çalışıyorsanız arkadaşlar kurumsal firmalarda şifre koymanız şart. Şifre girdi bir yere kadar. Aynen. Özellikle hani iPhone'daki gibi bir teknolojiye alıştıktan sonra da Android'e geri dönen kullanıcılarda büyük ihtimalle en büyük zorluk o şifre veya karakteri girme çalışması oluyordur diye düşünüyorum.
Şimdi zaten bir araştırma yapmışlar. Deniyor ki BlackBerry'nin kurumsaldaki ağırlığını kıran firma Apple oldu. Çünkü işte ileri seviye o güvenlik parmak izi okuma özelliği de bu güvenliği sağlayabildi. Şimdiki çalışılan konulardan birisi de şuymuş. Sonucunda mesela bir yerde vardiyalı çalışıyorsun diyelim. Sen iki kullanıcı var. Hı hı. Bir tane cihaz var. Zaten şu an işletim sistemleri misafir kullanıcıya izin verebiliyor. Sen kendi parmak izini okuttuğun anda senin hesabın gelecek.
O daha mantıklı.
Şimdi
daha
onun güzel. Üzerine çalışıyorlarmış. Bilmiyorum ne zaman gelir ya da ne kadar yapabilirler.
Şimdi Çin'in ucuz telefon akımı çakılı dedik. Gelen evet. haberler ve gözükenler onlar zaten. Ama ucuz cihaz akımları devam ediyor. Etmiyor değil. Mesela 12 dolarlık bileklik 6 milyon satış rakamı Xiaomi Mi Band.
Ben şöyle söyleyeyim. hakikaten yok satıyor bu bileklik.
Kara borsada da bulamıyorsun.
Tayvan'a gittiğimde işte Alper var. Gigabyte'de çalışıyor. Ekran kartı tarafında Türkiye ve bölge ülkelerinin sorumlusu. Kolunda gördüm. Dedim abi memnun musun Gigabyte'den? Çok memnunum dedi. Dedim kaç paraya aldın? Ya dedi bana kız arkadaşım hediye etti dedi bu. Hediye almış vesaire. Çin'den çok farklı mı dedi. Çin'den çok az daha pahalı dedi. Çin fiyatı işte 12-13 dolar. Tayvan'da da 20 dolar mı neydi? 20 tane mağaza gezdim almak için. Hiçbirisinde yok. Hepsinde stoklar bitmiş. Ne zaman gelebilir? Haziran sonu, Temmuz başı. Haziran sonu, Temmuz başı. Hatta geldim sana da anlattım ya.
Evet.
Sonra tabii. Razer'ın bir tane nabusu evet. var. Ona bakayım dedim. O da yerde out of stock. Özellikle uzak doğular bu aktivite takibine ne kadar yemek yedim, ne kadar kalori yaktım. Hepsine çok dikkat eden insanlar. O yüzden zaten hepsi ipince belki de. İnanılmaz bir başarı. Şimdi devamı üzerine çalışıyorlarmış. Yeni model üzerinde. Zaten bir işbirliği yaptıkları firma da var. Ama neyi gösterdi bu bize? Bir giyilebilir ürünün başarılı olabilmesi için fiyatın makul olması lazım.
Evet.
Ne yapıyor bu? Kalorini takip ediyor. Attığın adımını takip ediyor. İşte yaptığın mesafeyi takip ediyor. Uykunu takip ediyor. Bunlar zaten telefonlar da yapıyor ama bileklik seviyesine konuşmak gerekirse...
Hep takılı olduğu için bileklik daha sağlam.
Daha sağlıklı ve uyku takibini daha stabil yapabiliyor. Yani telefonu yastığının altına koyacaksın ki uyku takibi yapacak. Aynı özelliğe sahip başka bilekler var. Mesela Jawbone diye bir firma var. Apple'ın çok sevdiği firmalardan bir tanesi. Zaten mağazalarında satıyor. Aynı özelliğe sahip bileklik 150 dolar. Türkiye'de 400 lira. Şimdi bu 12 doları yapıyor.
Evet.
Ne farkın var?
Hiç fark yok.
Hiçbir fark yok.
Bütün aileni alırsın takarsın. İşte ayaklar dahil.
Misfit falan gibi böyle değişik firmaların ürünleri var yabancı ürünler. Çünkü bakıyorsun aynı Mi Band gibi üzerinde ekranı olmayan sadece sensörü bileğine taktığın tüm datayı yine telefondan takip edebildiğin versiyonları var. 170 lira, 180 lira.
İşte marka satıyorlar orada da biraz.
Marka satıyorlar. Şimdi operatörler ucuza başlattılar bunu 90 lira, 100 lira da adam 12 dolara satıyor ya. Yani.
Evet, çok enteresan fiyatlandırma var. Özellikle pilli de böyle bir fiyatla beraber kırmışlar doğa akımı
zaten. Yani işte Xiaomi neden başarılı diye soruyor bazıları. İşte bunlardan dolayı başarılı.
Evet, şu sıra devam telefonları da çok konuşulan konulardan bir tanesi. M9 Plus diyoruz ama LG G4 Pro da şu an çok konuşuluyor.
Kesin
Sen Pro'yu dillendiriyorsun ne zamandır. Ve teknik özellikleri netleşmeye başladı.
Snapdragon 820. Yani Qualcomm'un kendi özel tasarımı, Cairo, nasıl okuyorlar artık, bir özel versiyon var. Snapdragon 810'la kıyasla hani Snapdragon 810 muhtemelen bir şey olacak yani. 5 sene öncesinin işlemcisi gibi kalacak.
Evet,
çünkü
biraz öyle olacak.
Qualcomm'un da benim yurt dışında fuarda yakaladığım yöneticisinin dediği şey şu, biz diyor referans tasarım yapmayı beceremiyoruz diyor. Şey, standart mimariyle ilerlemeyi beceremiyoruz diyor. Neden diye soruyorsun. Diyor ki biz customization yapmadığımız zaman çok fokus olamıyoruz. Bakıyorsun 810'a. Aynı bildiğim düz tasarımlar, yani diğer üreticiler ne varsa bunlarda da var. Bekleyip görmek lazım ama performans olarak çok farklı olacak kesin. Çünkü GPU'su vesaire de değişecek. Performans olarak bu zaten bayağı bir büyük bir adım olacak. Bunun için 5.7 inç ekran var 2K gibi.
Evet, burada 5.8 inç notu gelmiş ama...
5.7, 5.8 zaten 2 dedikodu var.
Şöyle bir şey olabilir. 5.8 inç ekran da büyük ihtimalle diğer firmaların 5.5 inç telefonları kadar bir yerde yani. Olabilir yani.
Daha küçük olsa şaşırmam yani. LG zaten bu işi yapabilen bir firma. 27 megapiksellik bir kameradan bahsediliyor. Bu ilginç bir şey. Çünkü Sony'nin şu anda yol haritasında o çözünürlükte bir kamera sensörü yok. Böyle ara tuhaf kamera sensörlerini kim yapıyor?
Toshiba'dan yapıyor. Çıkıyor,
evet. Toshiba'dan olacaklar gibi görünüyor tahmine göre.
Ve inşallah Toshiba'dan almazlar. Çünkü Toshiba'nın sensöründen iş çıktığını da görmedim yani.
Şu an hangi telefonlar var? M9 var Toshiba sensör. M9'daki sensörün kardeş sensörü var bu telefonda arkadaşlar. Mikron büyüklüğü aynı ama çözünürlüğü sadece daha düşük.
Evet, çektiği fotoğraflar ortada zaten.
Hayırlısı olsun diyelim.
Evet, yani berbat değiller ama S6 falan yanında da artık çağa uygun değiller.
Yani 1,5 sene, 2 sene öncesinin kameraları gibi çekiyor. Onu söyleyelim. Biraz bu arada G4 Pro içinde bir olası ihtimal Eylül ayında IFA fuarında tanıtılabilir.
Bir devam telefonu da Galaxy S6 Edge Plus. Bu telefonu ama merakla bekliyorum.
Ben de merakla bekliyorum da şimdi bunlar çıkınca Note ürün grubu ne olacak acaba? Onu da merak ediyorum açıkçası. Kalemsiz versiyonu olabilir deniyor.
Ama şimdi bu biraz fiyat olarak pahalı olabilir diye düşünüyorum ben.
Note 4 de ucuz değil şimdi.
Note 4 biraz daha büyük ekran, kalem hani o ikilisini sunar. Ama bu telefon da düşünüyorum da en iyi Android telefon daha iyi hale geldi diye de söyleyebileceğiz yani.
Yani öyle olacak gibi görünüyor. Şimdi... Zaten bunun görüntüleri bir süredir dağıtılıyor. Evet. Hatta Samsung birkaç tane görüntü bizzat kendisi yani çalışanlar habersiz sızdırmışlar. Şimdi bir promo materyal görüntüsü çıktı. Zaten benim duyumlarım şeydi. Note öncesinde Ağustos ayı gibi bir ara büyük telefon gelecek. Yani bu hani Plus diye çıkmasına rağmen bakma ekran büyüyor ama Note'un özelliği ya da önemi kaybolmuş değil bundan sonrası içinde. Şöyle bir şey var. Birincisi ekran büyüdüğü için kasa incelmiş. 7 mm civarından 6.8'lere düşürmüşler. İkincisi... Bazı ufak tasarımda tweakler, ince ayarlamalar var. Alt tarafta mesela mikrofonu sağdan sola taşımışlar ve biliyorsun Edge'de kenarlar kıvrılmasına butonlar var diye şekilde. Biraz daha butonları büyütmüşler kontrolü kolay olsun diye. Donanım olarak tabii ki değişim olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Belki kasa büyüdüğü için termal bütçeyi biraz arttırıp bir çıt yukarıda işlemci koyma ihtimali var.
Aynı işlemci o kadar iyi ki.
Tabii canım o da
aynı işlemciyle devam ederler
ama
belki.
Ama tabii şimdi hani ekran büyüdüğü için telefonu 3500 liraya satmak isterlerse bir basamak daha bir şey koymak isteyebilirler.
O da olabilir, öyle bir olabilir.
Ekran konusunda ise bir bilinmez var. Kasanın ölçülerinden yola çıkarak 5.5 inç tahmini var ama Samsung'a yakın kaynaklardan öğrenilen bilgilerde 5.7 inçe işaret ediyor. Note 5'in de 5.7 inç olacağı söyleniyor. Eğer bu 5.7 inç olursa Note 5'in 5.8 ve 5.9 olabilme ihtimali var. Ya orada da biliyorsun Ascend Mate 7 6 inç olmasına rağmen yine daha makul bir ölçülere sahipti. Samsung da öyle bir şey yapabilir.
Belki de Samsung burada kullanıcılara bir seçenek sunacak. Estetik ve Note.
Ya da verimli, fonksiyonellik değil mi?
İşte yani estetik dediğin zaman da çok güzel duruyordu ya. Edge zaten hala bence çok güzel görünen bir telefon. Şimdi biri de büyüttüler mi?
Yani o için şimdiden partili koysunlar.
Gerçekten Android telefon alacağım en iyisi olsun beni götürsün diyen adama direkt tavsiye et gitsin yani.
O da Ascend Mate 7'den bahsettik. İki tane Nexus telefon var kesin. Birisi LG'den G4'ü baz alacak ama şimdi ana modeller zarar görmesin diye donanımdan bazen taviz verebiliyorlar. Muhtemelen G4 kadar büyük pil olmayabilir ama G4'ü baz alacak ve kavissiz olur diye düşünüyorum. Diğeri de Huawei'den. İlk defa Huawei bir Nexus cihaz yapacak. O da Mate 7'yi baz alan bir telefon.
Mate 7 başarılı bir kasaya sahipti.
Başarısız bir işlemciye sahipti. Şimdi evet. Onu zaten Qualcomm'la değiştirmişler. Herhalde Snapdragon 810'un versiyonu 2.1
olacak. Daha başarısız bir işlemciye geçmezler inşallah.
O kadar da değil yani onu söyleyeyim. Evet doğru. Muhtemelen arkadaşlar Ekim'de lanse edilir. Ben sene son ermeden de Türkiye pazarına gelebileceğini düşünüyorum. Bakalım Huawei Nexus sınavından nasıl geçecek merak ediyoruz açıkçası.
Son konumuzda ülkemizde en çok tartışılan ve belki de dünyada tartışılmadığı kadar tartışılan 5G konusu.
Yani öyle bir şey ki biraz mühendislik olarak gayret etsek bu tartışmayla 5G'de önde yani evet, ihtimalimiz de var. Şimdi 4G 5G ihale 26 Ağustos'ta 5G'de galiba onun devamı olarak aynı paket içerisinde verilme ihtimali var deniyor bir şeyler söyleniyor sürekli evet. Ama tam olarak o yasal metin ihale şartına alınmasına hakim olmadığım için bir şey diyemiyorum. Fakat İTÜ teknik üniversite değil bizimki yerelleştirme çalışmalarında konuya vakıflar ama evet. International Telecommunication Union denen uluslararası bir telekomünikasyon birliği ki 193 ülke üyeymiş buna. Bunların 8 tane delegasyon ülkesi bir araya gelmişler ve ilk öncül toplantıyı yapmışlar. İlk standart olarak henüz konjonktüre geçmese bile 20 gigabit per second'lık hızdan bahsediliyor.
Bu ülkelerde Türkiye var mıymış?
Ülkelere bakamadım ama Türkiye yok şu anda. Evet. En büyük herhalde muhtemelen G8 gibi ekonomisi en büyük ülkeler bir araya gelmiş olabilir diye tahmin ediyorum.
Evet.
Yanlışımız varsa okuyucular zaten düzeltir bizi. Öncül standart olarak hız seviyesini 20 gigabit per second olarak hesaplamışlar.
Allah bereket versin.
Gani gani bereket versin. 4G için bu 1 gigabit per second'dı. Yani 20 katlık bir hız artışından bahsediyoruz. Hedef tarihi olarak yine uzun süredir konuştuğumuz 2020'den bahsediliyor ve sokaktaki vatandaşın yolda yürürken alabileceği hız öngörüsü de tüm o X faktörleri bile bir araya getirdiğimiz zaman 100 megabit ile 1 gigabit arasında olabileceği tahmin ediliyor.
Evet, benim Mobil Dünya Kongresi'nde bir videom vardı. Orada 1 gigabit per second'da haberleşen bir dizüstü bilgisayar vardı mesela.
Göreceğiz demek ki o hızları da. Evet. Yani demek ki neymiş? Bizim 3G'miz 4G hızı tartmasından bir tarafa. Biz 100 megabit'i görelim sabit bir şekilde. Ondan kaybetmeyeyim. O zaten benim için yeterli olacak. Bir de Güney Koreli bir üreticinin 4G ve 5G arasında köprü olabilecek yeni bir standardı var. Onlar da 1.7 gigabit per second'ı görmüşler ama
işte bunlar genelde Japonya, Güney Kore'de geliştirilip orada kalıyor. Orada kalıyor. O da şey oluyor. Güney Kore'den aldığın telefon burada çalışmıyor.
Öyle bir tane var. Yani adamlar LTE Advanced konuşuyor.
Evet.
Ya Cat 9 modemi nasıl koyarız koymayız diye düşünüyor. Hani biz de umarım en azından şöyle bir şey var. Hani bunun tartışılması güzel esasında. Bizim kaçırdığımız nokta var. Memleket bir teknoloji tartışması yaptı.
Evet doğru.
4G mi 5G mi hangi hızlar hangi baz istasyonu.
En azından bir şeyler merak edildi.
Tabii
böyle
milli yapabilir miyiz yerli olur mu? Yani bir ülke çapında bir beyin fırtması evet. Gerçekleştirdik. Böyle kazanımları da görmek lazım.
Bu videomuzda mobilitenin kaçıncı bölümü oldu? Bilemiyoruz değil mi?
Ya, bilmem, ya aslında yeni mobilite 2'nin 3. ya da 4. bölümü.
Evet ama biraz ara verdik. Bunun da nedeni neden kaynaklı? Yurt dışı gezilerin çok fazla. Sen 20 gün kadar neredeyse dışarıdaydın.
Memleketten koptuk. Almanya'da Türk taksicilerle İngilizce konuşuyorum. Adama Türkçe söylüyorum ama İngilizce söylüyorum. İlk pasaporta gittiğim zaman da adama şey dedim. Alman güvenlik
memurundan. O kadar şey değil mi?
Tayvan'da uzun kalınca ise ister istemez.
İşte bir Tayvan'da oldu. Evet ama mobilite ve ikisi bir yine düzenli yayınlara devam edecekler inşallah. Bundan sonra elimizden
sen
geldiğince.
Sen zaten o tarafta düzenliydi. Mobilitede bundan sonra bir arıza, hastalık.
Ya şimdi orada Erdin'in şanssızlığı şu, gerçekten bir yurt dışı gezisi ya da
öncesinde bir ülkesi olduğunda bir buçuk ay
ilk seni söylüyoruz biliyorsunuz. Erdin gider misin? Gidersen git yani tamam diye. Açıkçası orada Erdin'in bir şanssızlığı oluyor ama inşallah elimizden geldiğince düzenli bir şekilde devam edeceğiz.
İnşallah.
Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.
Hoşçakalın.